Ayrım 12.
Bu kritik teşhis için dış borç servisinin ihracatı oranı gibi diğer göstergelere de bakmak gerekir. Ancak niyet mektubunun niyeti ne olursa olsun dış borç tuzağını gündeme getiren bir yola girdiğimiz ortadadır. Sermaye girişleriyle cari işlem açıkları arasındaki bağ koparsa dış borçlanma giderek artan boyutlarda iç finansman açıklarını, altılı rezerv birikimini ve sermaye kaçışlarını karşılamak için kullanılırsa Merkez Bankası ve Hazine iç borcun dış borçlanmayla karşılanması çizgisini benimserse, döviz açığını üretim ve ihracatla karşılamak ilkesi unutulursa sonuç er geç böyle olacaktır. Giren sermaye nereye gidiyor? Bu yazımızda Türkiye'nin ödemeler dengesiyle ilgili basit görünüşlü ama aslında ciddi bir soruyu tartışmak istiyorum. Türkiye'ye giren dış kaynaklar nasıl kullanılmaktadır? Ülkemiz cari işlemlerde yani ihracat, ithalat, faiz ödemesi, kar transferi ve işçi dövizleri gibi işlemlerde dış dünyaya karşı açık verirse bu açığı sermaye girişleriyle kapatır. Sermaye girişi cari açığı aşarsa rezerv birikir, onun altında kalırsa rezervler erir. 96 ve 97 yıllarındaki durumu rakamlarını milyar dolar olarak veren basit bir tabloyla gözden geçirelim. Sermaye girişleri net olarak 96'da 8.8, 97'de ise 8.6 milyar dolar olmuştur. Önce şunu belirleyelim. Türkiye'ye dış dünyadan kaynak girişi maliyetli midir? Sermaye girişlerinin dış borç yaratmayan iki ana kalemi vardır. Dolaysız yatırımlar ve borsaya yapılan plasmanlar. Bu iki kalemin toplamı 96'da negatif bir değer veriyor. Yani borsadan çıkışlar dolaysız yatırımları aşıyor. 97'de ise net olarak sadece 0.4 milyar dolar ulaşıyor. Demek oluyor ki Türkiye'ye dış dünyadan giren sermayenin hemen hemen tümü ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak dış borç doğurmaktadır. Peki 9 milyara yaklaşan net sermaye girişlerinin ne kadarı cari işlemleri kapatmada, ne kadarı da rezerv biriktirmede kullanılmıştır? Tablonun bir sonraki iki sütununa bakalım. Giren sermayenin 96'da 2.4, 97'de 2.7 milyarı cari işlemler açığının kapatılmasına tahsis edilmiştir. Ne var ki sermaye girişlerinin cari açığı da aşan bir bölümü, yani geçen yıl 3.3 milyar doları, önceki yıl ise 4.6 milyar doları rezerv biriktirmek için kullanılmıştır. Bu noktada Türkiye'de ödemeler dengesinin hastalıklarından birini yakalamış bulunuyoruz. Türkiye'ye dış dünyadan borçlanmakta, ancak bunun %40-50 civarında bir bölümünü rezervlerini artırmak için kullanmaktadır. Çünkü Türkiye ekonomisi sermaye hareketleri bakımından bir yol geçen hanıdır. Giren çıkan belli değildir ve bu koşullarda döviz piyasalarının istikrar bozucu baskılar altına girmemesi için Merkez Bankası yüksek düzeylerde rezerv biriktirmek zorunda kalmaktadır. Ve zaman zaman karşılaştığımız dövize saldırı dönemlerinde Merkez Bankası rezervlerini kullanarak döviz piyasalarında istikrar sağlayabilmektedir. 94 krizi ile 98 Haziran'ı arasında bu nedenle, yani korku dağları beklediği için Türkiye 21 milyar dolar civarına resmi rezerv biriktirmiştir. Peki yüksek ve artan bir rezerv düzeyinin ne zararı vardır? İki sakınca söz konusudur. İlk olarak rezerv edilme maliyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinden sağlayabileceği getiriyi aşmaktadır. Bu rezervlerin ulusal ekonomiye maliyeti dış dünyadaki kredi faizlerine eşittir. Getirisi ise bunun çok daha altındadır ve kabaca dış dünyadaki mevduat faizlerine eşittir. İkincisi, rezerv biriktirmek başka tür istikrarsızlıklara neden olmaktadır. İlk aşamada Merkez Bankası döviz toplarken piyasaya TL sürer ve ekonomiye yeni bir istikrarsızlık etkeni aşılar. Parasal genişlemeyi sterilize etmeye kalkıştığında bunu ancak devlet borç senetlerini piyasaya sürerek gerçekleştirir. Ancak bu işlemde faiz adlarının yükselmesine yol açar ve esasen faiz yükü altında ezilen hazinenin borçlanma maliyeti zincirleme tırmanır. Kısacası rezerv biriktirmenin maliyeti her anlamda yüksektir ve döviz piyasalarındaki istikrar çok pahalıya satın alınmaktadır. Ancak yukarıdaki basit tablo bir hastalık daha saklıyor. Net sermaye girişinin tümü cari açığın finansmanında ve rezerv biriktirmede kullanılmıyor. Bu iki kullanıma ayrılan rakamları toplayın ve sermaye girişi rakamlarından çıkarın. 96'da 1.8, 97'de 2.6 milyar dolarlık bir fark göreceksiniz. Bu rakamlar tablonun son sütunundaki net hata rakamına eşittir. Bu para nereye gitti? Basit yanıt şudur. Kayıtlara girmeden yurt dışına kaçtı veya yastık altına banka kasalarına girerek ülke içinde sistem dışına kaydı. Bir anlamda bu rakamı kayıt dışı sıcak para olarak nitelendirebiliriz. Sıcak para kayıt içi olabilir mi? Elbette. ödemeler dengesinin kısa vadeli sermaye hareketleri, portföy yatırımları ve hatta bavul ticareti kalemleri içinde yer alan kimyeleri kayıt içi sıcak paradır. Net hata ve noksan başlığı altında yer alan rakamlar son 5 yılda artı ve eksi değerler arasında gelip giderek 2 milyar civarına dalgalanmaktadır. Sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı 89 öncesiyle sonrasını karşılaştıralım ve artı eksi ayrımı yapmadan hata kaleminin büyüklüğünü ihracat gelirlerine oranlayalım. Bu oran ortalama olarak 1983-88 arasında %6, 89 sonrasında ise %9 dolaylarındadır. Kısacası göreli önemi artmaktadır. Sorun, ödemeler dengesine ilişkin kayıtların yetersizliği ve bunların giderek bozulmasıyla açıklanamaz. Sermaye hareketleri bakımından kevgire dönmüş bir ekonomide kaynak tahsisi adım adım mafyanın veya karanlık güçlerin denetimine giriyorsa, net hata noksan rakamları da kara para giriş ve çıkışlarını yansıtmaya başlar, dalgalanarak büyür. Uzun lafın kısası, 96 ve 97 yılları boyunca Türkiye'nin dış dünyadan borçlanarak sağladığı kaynakların %70'i döviz piyasalarında kargaşayı önlemek için altın rezervlere dönüştürülmüş veya kayıt dışına kaçıp gitmiştir. Hayırlısı. Sıcak para bilmeceleri. Ödemeler dengesi hesaplarına bakarak sıcak paranın büyüklüğünü tahmin edebilir miyiz? Aşağıdaki tabloda bizi böyle bir tahmine götürebilecek olan sayısal bilgiler 4 yıl için sunuluyor. Rakamlar milyon dolar olarak verilmiştir ve eksi değerler dış dünyaya sermaye çıkışını, artı değerlerse sermaye girişini ifade etmektedir. Sıcak para, kısacası arbitraj arayan kısa vadeli sermaye hareketleridir. Yani döviz kuru beklentileriyle düzeltilen iç faizler dış faizleri aşmaktaysa, sıcak paranın girmesi, düşük kalıyorsa çıkması beklenir. Risk etkenleri de ayrıca rol oynar. Bu tür sermaye giriş ve çıkışlarına sadece rantiyeler değil, bankalar, firmalar ve kamu kuruluşları da katılır. Bankalar dışarıdan kısa vadeli borçlanıp içeride hazine bonosu alıyorlarsa, kamu kuruluşları ve özel firmalarsa TL faizlerin yüksekliği nedeniyle kısa vadeli borçlanmalarını dövizle ve dıştan yapıyorlarsa sıcak para girişlerine yol açarlar. Şimdi de tablodaki rakamlara gelelim. Sıcak para, kısa vadeli sermaye hareketlerinin tümünü kapsamaz. Ticari kredileri, yani dış ticaretin finansmanı için yapılan kısa vadeli borçlanmaları, kısa vadeli sermaye hareketleri toplamından çıkarmak gerekir. En basit anlamdaki sıcak para, bu işlemle elde edilir. Tablonun 3. satırında bunu sıcak para diye veriyoruz. Sıcak para rakamlarına bakarsak, 94 krizinden bir yıl önce 0.8 milyar dolarlık net giriş, kriz yılında ise 4.3 milyarlık çıkış gerçekleşmiştir. 96 yılı 2.5 milyar dolarlık net girişle biraz 93'ü andırmakta. 97 ise şaşılacak biçimde 0.3 milyar dolarlık sıcak para çıkışı içermektedir. Bu hesaba bir eklenti yapalım. Ödemeler dengesinde uzun vadeli sermaye hareketleri içinde yer alan portföy yatırımlarının bir bölümü, yani tahvil ihracını da içeren sermaye piyasası kredileri gerçekten uzun vadelidir. Bu rakamı toplamdan çıkarırsanız portföy yatırımlarının kısa vadeli üyesine ulaşırsınız. Bu, menkul kıymet alın satımı diye adlandırılır ve kısaca borsa işlemlerini içerir. Buna da sıcak para diyelim. Görüldüğü gibi bu yeni sıcak para üyesi genellikle sıcak para A ile ters yönde hareket eder. Bu iki farklı sıcak parayı toplarsak tablonun 7. satırındaki geniş anlamdaki sıcak paraya ulaşırız. Başlangıç rakamlarına göre bu rakamların bir hayli kırpıldığını görüyoruz. Bunlara bir de kayıt dışı sıcak para diyebileceğimiz net hata ve noksan kalemini eklersek durum iyice karışır. Kayıt içi sıcak para A artı B genellikle kayıt dışı parayla ters yönde hareket eder. Ortaya adeta şöyle bir tablo çıkar. Kayıtlı net sıcak para girişinin gözlendiği yıllarda, yani 93 ve 96'da bu fonlar ülke içinde kayıt dışına yönelmiş. 94'te ise dış dünyaya aktarılan kaynakların bir bölümü ülke içindeki kayıt dışı kaynaklardan finanse edilmiştir. Kayıt dışı işlemlerden yeraltı ekonomisine ve mafyatik kara paraya kadar uzanan zincirin halkaları devreye girer. Kırpmalar sonunda 2-3 milyar dolar etrafında döner görünen sıcak para olgusu nicel anlamda önemsiz midir? Hayır, çünkü tabloda sıcak parayla ilgili net rakamlar verilmiştir. Yani giriş ve çıkış rakamlarının farklı alınmaktadır. Giriş çıkış değerleri brüt rakamlar olarak astronomik boyutlara ulaşır. Bir örnek verelim. Türkiye'deki sıcak para hareketlerinin en önemli kaynaklarından biri olan bankaların kısa vadeli dış borçlanmalarına ve bu borçlara ilişkin geri ödemelere brüt olarak bakalım. 93'te 122 milyar dolar giriş, 118 milyar dolar çıkış kayda geçmiş. 94'te ise giriş 75, çıkış 82 milyar dolar. Bu brüt değerler ödemeler dengesine aynı yıllar içinde net olarak sadece artı 4 ve eksi 7 milyar dolar olarak kaydedilir. Brüt rakamlar gerçekten çok büyüktür ve 93'te o yılın milli gelir düzeyine yaklaşmaktadır. Belli ölçülerde ikili sayma söz konusudur. 6 ay vadeli bir kredi, yıl içinde ana para olarak geri ödemesi yapılmadan yenilenirse, aslında bir kez gerçekleşen sermaye girişi iki kere girip bir kez geri ödeme yapılmış gibi kayda geçmiş olabilir. Ancak ne olursa olsun, brüt rakamlar sıcak paranın önemini ve taşıdığı istikrarsızlık potansiyelini ortaya koyar. Diğer sıcak para kalemlerinde de bu türden astronomik büyüklükler vardır ve örneğin ticari banka rezervlerindeki brüt artış ve azalışlar banka kredilerini bazı yıllar olmasına aşmaktadır. Bu nedenle sıcak para olgusu fünyesi ateşlenmeye hazır bir bomba gibidir. Zararsız, küçük boyutlu, sessiz görünüşünün ardında bir ekonomiyi sarsacak potansiyel gizlidir. Bu yazıda yaptığım kaba tahminler yeterli değildir ve daha ayrıntılı araştırmalara gerek vardır. Türkiye'de sıcak para tahminleri. 1989 yılında Türkiye ekonomisi için stratejik bakımdan çok önemli bir karar alındı ve sermaye hareketleri üzerindeki kontroller kaldırıldı. 32 sayılı karar olarak bilinen bu uygulamanın kimin eseri olduğu pek belli değil. Güneş Taner, Turgut Özal ve Rüştü Saraçoğlu'nun adları geçer. Eserin sahibi kim olursa olsun 1989 sonrasında Türk lirası convertible oldu ve sermaye hareketlerinde tanınan serbestlik bakımından o tarihteki kimi Batı Avrupa ülkelerini örneğin Fransa'yı bile geride bıraktı. Bu karar niçin alındı? En ikna edici gerekçe Türkiye'nin dış kaynaklarının gereksinimlerini karşılayacak yeni fon akımlarına olanak tanımak olsa gerekir. Ancak sormak gerekir. Konvertibilite kararı hangi tür sermaye girişleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı? Dolaysız yabancı sermaye girişleri 54'ten beri serbesttir, hatta teşvik edilmektedir. İthalatçıların yararlandığı kısa vadeli ticari krediler hiçbir zaman kısıtlanmamıştır. Bulabiliyorsanız, koşulları elverişliyse, resmi krediler, tahvil satışı veya bankalarla yapılan sözleşmelerle sağlanan orta uzun vadeli krediler için de aynı şey söylenebilir. 32 sayılı kararla önü açılan sermaye hareketleri 3'e ayrılabilir. Birincisi yabancı yatırımcıların, bunlara Türkiye'de yerleşik olmayan rantiyeler demek daha doğru olur. TL ile ifade edilen menkul değerlere, yani borsaya, devlete ait iç borç senetlerine ve mevduata kaynak bağlamalarıdır. İkincisi, yerli aktörlerin, örneğin bankaların ve firmaların kısa vadeli dış borçlanmasıdır. Üçüncüsü ise yine yerli aktörlerin yurt dışındaki menkul değerlere kaynak bağlamasıdır. Yani kural olarak kısa vadeli olan sermaye ihracatına yönelmesidir. Her üç tür sermaye hareketi Türkiye'deki faiz hatleriyle döviz kurundaki beklenen artış hızı arasındaki makasa ve aktörlerin risk algılamalarına bağlıdır. Kur faiz arbitrajı denen bu getirinin peşinde koşan sermaye hareketlerine bazen kısaca sıcak para da denir. Böylece 32 sayılı karar sonunda yabancıların Türkiye'ye sıcak parayı hem getirmeleri hem de getirilerini de ekleyerek götürmeleri kolaylaşacak, yerli aktörlerin de yurt dışına sermaye çıkarmaları mümkün olacaktır. Öyle anlaşılıyor ki 89 sonrasında Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan yerli ve yabancı kökenli sıcak paranın toplamda pozitif bir katkı yapması beklenmekteydi. Farklı ifade edersek, tanımladığımız özellikleri taşıyan kısa vadeli sermaye girişlerinin çıkışları aşması umuluyordu. Bu tür bir hesaplamayı yapmamız IMF'nin ödemeler dengesi hesapları için oluşturduğu 93 tarihli standart kavramsal çerçeve sayesinde artık mümkün oluyor. Türkiye'deki veriler de bu çerçeveyle uyumlu hale getirildi. Bu yeni çerçeveyle bir kere yabancı aktörlerin Türkiye'deki tüm kısa vadeli plasmanları ve yerli aktörlerin yurt dışına kısa vadeli olarak aktardıkları tüm sermaye çıkışları ayrıştırılabilmektedir. Ayrıca plasmanın türü de ana hatlarıyla belirlenebilmektedir ve böylece sermaye hareketlerinin sıcak türlerini diğerlerinden ayırmak mümkün olmaktadır. Bu hesaplamada ödemeler dengesinin net hata noksan kalemi kayıt dışı kısa vadeli sermaye çıkışı olarak yorumlanmaktadır. UNCTAD'ın 99 Ticaret ve Kalkınma Programı'nda Türkiye gibi sermaye hareketlerini serbestleştirmiş ve gelişen piyasalar diye anılan ülkeler için bu tür bir bilanço çıkarılmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki sermaye hareketleri serbestleştikçe sıcak paranın hem girişleri hem de çıkışları artmakta. 90'lı yıllar için tüm ülkelerin toplamı alındığında girişler çıkışları aşmakta. Ancak finansal kriz yıllarında hem yerli hem de yabancı aktörler büyük miktarda sermaye çıkarma yolunu seçmektedirler. Toplam içinde yer alan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Bu araştırmaya ben de katkı yaptığım için sözü geçen raporda ayrıca yayımlanmamış olan Türkiye bulgularını da ekleyerek okurlarıma sunabiliyorum. Bu hesaplamaya göre 32 sayılı kararı izleyen 9 yıl boyunca Türkiye'ye toplam olarak yabancı aktörler 5,5 milyar dolar sıcak para getirmişler. Yerli aktörler ise 15.1 milyar dolar kısa vadeli sermaye çıkarmışlardır. UNCTAD raporunun toplam bulgularının aksine Türkiye'de net bilanço eksidir. Yani çıkışlar girişleri aşmıştır. 32 sayılı karar böylece ülkemize net kaynak girişi sağlamamış. Aksine Türkiye'li aktörlerin rantiyelerin dış dünyaya kaynak aktarmasıyla sonuçlanmıştır. Olsun, ne var bunda? Bizimkiler de yabancı borsalara gitsin, Amerika'nın hazine bonolarına yatırım yapsın diyebilirsiniz. O zaman aman IMF ile anlaşalım, aman biraz dış kaynak diye ağlaşanlar takımı içinde yer almayınız. Serbest piyasa ve tarım. Çiftçi dostu Usumi, Cumhuriyet'teki köşesinde ısrarla yazıyor. Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlama ilişkilerinde özelce serbest piyasa politikalarını sürdürürseniz köylünün belinin bükülmesi kaçınılmazdır. Usumi'nin söyledikleri doğru mudur? Kısaca tartışalım. 70'li yılların sonlarında yaş meyve ve sebze dışında kalan tarım ürünlerinin büyük bir bölümü, tarım satış kooperatifleriyle Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tekel gibi kamu kuruluşlarıyla desteklenmekteydi. Destekleme alımlarının toplam değeri, o yıllarda tarımsal katma değerinin %15'ine yaklaşıyordu. Özel politikaların ödünsüz uygulandığı 80-88 yıllarında destekleme alımlarının payı önceki dönemlerin hemen hemen yarısına düşmüş, kredi ve girdi sübvansiyonları da büyük ölçüde daraltılmıştı. Sonuç ne oldu? Çiftçinin eline geçen fiyatları çiftçinin ödediği fiyatlarla karşılaştıralım. Bunu sektörler itibariyle yaparsak, milli gelir serilerinden elde edilen tarım kesimi fiyatlarını sanayi fiyatlarla karşılaştırmamız gerekecektir. 1976-79 yıllarının ortalamasını 100 kabul edersek, bu iki fiyat endeksi arasındaki oranın, iktisat dilinde buna iş ticaret adları diyoruz, 1988'de 53'e düştüğünü saptarız. Farklı bir ifadeyle iş ticaret hadleri Özal döneminde %47 oranında tarım aleyhine dönüşmüştür. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye tarımın bu derece ağır bir fiyat şoku yaşadığı bir diğer dönem yoktur. Benzer bir diğer dönemle, yani büyük buhran yıllarıyla karşılaştıralım. Dünya tarım fiyatlarının büyük bir çöküntü yaşadığı 29 bunalımı Türkiye'yi de etkiledi ve tarım fiyatları 36'da dibe vurdu. Ancak 29-36 arasında iş ticaret hadlerinde gerçekleşen bozulma sadece %27 idi. Ve Özallı yılların Türkiye tarımı üzerindeki faturası büyük buhran yıllarının pek çok üstündedir. Peki 70'li yılların sonuyla 88 arasında Türkiye'de tarım fiyatlarında gözlenen görülü çöküntü de dünyadaki fiyat hareketlerinden mi kaynaklanmıştır? Elbette tarımsal desteklemeyi daraltırsanız Türk çiftçisinin kaderini de belirli ölçülerle dünya piyasalarındaki fiyat hareketlerine bağlayacaktır. Ancak burada da ipin ucu kaçırıldı. Dünya piyasalarında tarım ürünlerinin sanayi ürünlerine karşı hareketlerini inceleyen dış ticaret hadleri aynı dönemde gerçekten bozulmuştur. Ama bu gerileme %30'da kalmıştır. Türkiye'de ise iş ticaret hadlerinin tarım aleyhindeki bozulma oranı yukarıda da belirttiğim gibi %47'ye ulaşmıştır. Kısacası Türkiye'de çiftçilerin 10 yıl içinde yaşadığı fiyat şokunun 3'te 1'i dünya fiyat hareketlerinin dışında Türkiye'ye özgü nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bölüşme ilişkin özelci politikalar 89'da son buldu. İşçi tabanından başlayan güçlü bir direnme hareketi ve seçim korkusu Özal'ı popülist politikalara dönmeye zorladı. Bir yandan ücretleri bastırma politikalarına son verildi, bir yandan da destekleme alımları ve taban fiyatları hızla yükseltildi. 88-93 yılları arasında iş ticaret hadleri %57 oranında tarım lehine döndü. Tarım ile sanayi sektörlerinin fiyat makaslarından oluşan iş ticaret hadlerindeki hareketleri sadece tarıma dönük politikalarla açıklayamayız. Sektörlere ilişkin talep arz esnekliklerini, fiyat oluşum kurallarını, sanayide maliyetleri belirleyen ücret, döviz kuru ve faiz hareketlerini, kar marjlarını ve ekonominin genişleme daralma konjonktürlerini dikkate almak gerekir. Buna rağmen Türkiye'de iktisat politikalarının bölüşümünün belirlenmesinde iktisat politikalarının çok etkili olduğunu gösteren bir başka kanıt daha vardır. 60'ı izleyen 30 yıl boyunca reel ücret hareketleriyle iş ticaret hadleri büyük ölçüde paralel hareket etti. Farklı bir ifadeyle Türkiye toplumunun iki temel üretici sınıfı olan işçi ve köylü sınıflarının göreli ekonomik durumları bu dönem boyunca birlikte bozuldu, birlikte düzeldi. Bu kader birliği bir yandan popülizm, bir yandan da istikrar yapısal uyum programlarından oluşan bir politika rakkasına bağlanabilir. Popülizmin ağır bastığı dönemde kamu kesiminden kaynaklanan gevşek ücret ve istihdam politikalarıyla cömert destekleme taban fiyat politikaları ağır basmıştır. Neoliberal istikrar yapısal uyum dönemlerinde, örneğin 80-88 ve 94'te kamu kesiminde ücretler bastırılmış, durgunluk konjonktürlerinde fiilen esnekleşen iş gücü piyasaları özel kesim ücretlerini aşağı çekmiş, destekleme politikaları daraltılmış ve böylece hem ücretler hem de çiftçinin eline geçen göreli fiyatlar gerilemiştir. 94 krizini örnek verelim. Emek aleyhtarı kriz yönetimi sonunda reel ücretler %25, tarım sektörünün göreli fiyatları ise %10 dolaylarında aşılmıştır. Köylü ve işçilerin ekonomik yazgısı bir kez daha paralel seyretmiştir. Ne var ki bu paralel hareket olgusu 94 sonrasında son bulmuş görünüyor. 95-97 yıllarında reel ücretlerdeki aşınma süre geldi ancak iş ticaret hadlerinde tarım lehine %28'lik bir düzelme gerçekleşti. Neoliberallerin yorumlarını tahmin etmek güç değildir. Siyaset ekonomiden elini çekince çiftçinin bir dizi fiyat şoku yaşaması kaçınılmazdı. Bu dönem son bulmuş ve artık tarımsal fiyatlar normal rayına oturmuştur. Çiftçi dostları endişe etmeyiniz. Piyasa ilişkileri artık çiftçi lehine işleyebilecektir. Gerçekten öyle midir? Piyasa köylüye karşı. Geçen yazımızda Türkiye'de tarım ürünlerinin fiyat hareketleri üzerinde durduk ve Özal ile uygulanmaya başlayan piyasaya teslimiyet politikalarının sonuçlarını özetlemeye çalıştım. Gördük ki 1980-88 yıllarında çiftçinin eline geçen fiyatlarla çiftçinin ödediği fiyatlar arasındaki makas, iktisat diliyle söyleyecek olursak iç ticaret hadleri, öylesine çiftçi aleyhine bozulmuş ki bu derecede ağır bir fiyat şoku Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşanmamış. Buna karşılık 1989-93 yıllarındaki popülizme dönüş, iç ticaret hadlerini çiftçi lehine döndürürken reel ücretleri de önemli boyutlarda yükseltmiş. Bölüşüm ilişkilerindeki bu düzenle 1994 kriziyle tersine dönüyor. 94'ü izleyen yıllardaysa popülizm artık terk edilmiştir. Buna rağmen ve ücretlerdeki aşınma süre geldiği halde son 3 yıl boyunca tarım sanayi fiyat ilişkileri çiftçi lehine seyretmektedir. Bu fiyat hareketleri karşısında politika seçenekleri tartışmasında kim haklıdır?